أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı daha yakından tanımaya, onu yakınımız edinmeye ve ahirette de ona yakın olmaya yönelik hazırlayıp sizlerle paylaştığımız yeni bir Gül Sohbetleri programıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak yine başlıyorum bugünkü programıma. Hazreti Zeynep binti Cahş annemizi 6 bölüm halinde gördük. 7. bölümden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, Hazreti Zeynep binti Cahş radıyallahu anha annemiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın halalarından biri olan Umeyme halanın kızı. Peygamberimiz Aleyhisselam bu hanımla evlendiğinde erkek kardeşleri onun kayınbiraderi, kız kardeşleri de baldızları oldular. Geçen derste kısmen değindiğim gibi bu kısma özel ders ayıracağım için şimdi sadece ifade ederek geçtim yine. Hatırlatayım, yani unutmuş değilim inşallah. Buna özel bir ders ayırıp güzel bir beraberliği de sizlerle inşallah gücümüz yettiğince paylaşmaya çalışacağız. Hazreti Zeynep binti Cahş annemizin kız kardeşlerinden biri olan Hamne binti Cahş ablasını çok severdi. Zaten aralarında 5-6 yaş fark var. Ablasını çok severdi. Ona olan sevgisinden dolayı bir de tabii Peygamberimiz Aleyhisselam'la efendim evlendiği için Hazreti Zeynep binti Cahş, yani Hazreti Hamne'nin ablası, bir diğer şekilde de efendim tanıdığı olmuştu. Bu konuda güzel örneklerimiz var. Şimdi bu örneği, daha doğrusu Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken birkaç ders ayırdığım bir örneğin buradaki ana fikri olacak bu. Dedik ya, 5-6 yaş aralarında fark var ablasıyla Hazreti Hamne'nin. Resulullah Aleyhisselam'la evlendikten sonra da daha çok sevmeye başladı ablasını. Çünkü bir yandan ablalığını sürdürüyor ama artık sadece ablası değil, aynı zamanda Resulullah Aleyhisselam'la evlendiği için anne sıfatını almış oluyor. Biliyorsunuz ayet-i kerime gereği estağfirullah ve ezvacuhu ummahatuhum buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Onun hanımları da annelerinizdir diyor. Annelerinizdir diye. Dolayısıyla bir de anne boyutu eklendi. İşte bundan dolayı daha da artırarak Hazreti Zeynep annemizin yanına gelir giderdi sıkça. Birçok şeyi sorardı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a efendim sorardı. Ona soramadığı soruları ablasına sorar, Resulullah Aleyhisselam'a sordururdu. Efendim, yani yeni bilgiler edinirdi, öğrenirdi. İşte Ebu Talha'dan doğan çocuğuna İsim koyması için de yine Resulullah Aleyhisselam'a gelmişti. İşte ey Allah'ın Resulü, buna isim koyar mısın diye o rica etmişti. Bunları biraz ileride gene göreceğiz de bu ablayı, bu kız kardeşleri ikisini. Burada mühim bir kısım var. Yani şuna dikkat edeceğiz. Hazreti Hamne daha önce Musab bin Ümer ile evliydi. Musab bin Ümer Uhud'da şehit düştükten sonra diğer evliliğini yapacak. Onları da işte baldız kısmında göreceğiz. Ancak hem halasının kızı hem hanımının kız kardeşi yani baldızı, hem ilk sırada İslam'a giren sahabisi olması itibariyle kendisini güzelce yetiştirmiş, her bakımdan olgun bir hanımefendi olmuş Hazreti Hamle radıyallahu anha. Bazen nice olgun insanlar bazen çok ciddi hatada yapabiliyorlar. Böyle hatalar yapıldığı zaman Aleyhisselam'ın tavrı nedir, tarzı nedir? Bunları anlamak için de yine Resulullah Aleyhisselam'a ve onun ashabına ihtiyacımız var. Çünkü ne oldu, ne yaşandı, nasıl çözdüler meseleyi? Biz bugün benzeri mesele karşı karşıya kaldığımızda nasıl çözeriz? Ya da nasıl çözmemiz gerekir? Ya da hakikaten çözebiliyor muyuz gibi birçok konuyu burada böyle görmüş oluyoruz. Yani bu vesileyle efendim bunları görmüş oluyoruz. Geçen hafta sizlerle paylaştığımı hatırlıyorum. Siz de farkındasınız. Dinleyenlerim için söylüyorum. Hazreti Zeynep binti Cahs'la evlenince işte düğün yemeğinden sonra oraya takılan asla art niyetleri olmadığı halde bir sıkıntı meydana gelince Allah-u Teala'nın ayet-i kerime ile onlara uyardığı bir örneği paylaşmış idik sizle. Efendim, hani büyüklerimiz der ya, ulu dağların rüzgarı da dağına göre ulu olur. Yüksek tepelerin rüzgarı sert olur diye. Yükseklere çıkmak kolay değil, her kişi işidir. Yükseklerde durmak da her kişi işi değil, yine her kişi işidir. İşte ashab-ı kiram, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın terbiyesiyle, onun Allah'tan getirdiği vahiy ile yeni bir model ortaya koydular ki biz bunlara İslam'ın Müslümanları diyoruz. Asr-ı saadet sahabe-i kiram efendilerimiz. Peygamberimiz Aleyhisselam'a imanla beraber yeni bir kişilik, kimlik kazanan bu insanlar arasında her dönemde olacak ve meydana geldiğinde nasıl tavır takılmamız gerektiğine ilişkin soruların cevaplarını bulacağımız hadiseler yaşanmıştır tarihte ve tabii siyerde İslam tarihinde. Efendim bunun biri de meşhur ifk yani iftira hadisesidir. Hazreti Ayşe annemize iftira atılmıştı. Ben bu iftiranın ayrıntılarını Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken geniş geniş verdim. Sadece özet olarak bir sefer dönüşü yani benim Mustalıkoğulları Müreisi seferi dönüşü yaşanan geride kalma hadisesinden dolayı Hazreti Ayşe annemize efendim Safvan bin Muattal radıyallahu anh'ı iftira attılar. Yani onunla beraber olduğu şeklinde haşa. Olayın özü bu. Ben bu kadar yetiniyorum. İftira zaten baştan ifadeyi kullanırken de iftira ifadesi kullanıyorum. Hocam belki dersiniz nereden biliyorsun iftira olduğunu? Ayet-i kerimeler var. Nur suresinden Allah-u Teala iftira olduğunu bizzat Allah söylüyor. O yüzden bu konuda çok rahatız. Yani saklayacak bir şeyimiz yok. Yani kafamız dik, onurlu bir şekilde duruyoruz. Çünkü iftira olduğunu Allah-u Teala bizzat buyuruyor Celle Celaluhu. Efendim, Müslümanları yıpratmak, geriletmek, gündeme geçici maddeler ileri sürmek, onları oyalamak, birbirine düşürmek, zayıflatmak ve özellikle de bunun liderine, lideri üzerinden bu işi yapmak her dönemde yaşanan hadiselerden biridir. Her dönemde yaşanan hadiselerden biridir. Burada da Peygamberimiz Aleyhisselam'a efendim en ağır bir şekilde bu iftirayı attılar. İftiracılar başta Abdullah bin Übey bin Selül ve maalesef Hazreç kabilesinden yanında bulunanlar, bir takım insanlar. Efendim, İbn-i Selül bu iftirayı kurgulayan, ortaya çıkaran, atan, açıklayan, yayan ve yaydığı halde daha çok yayılmasına da ön ayak olan nasipsiz münafık lideridir. Ve tabii ki Kur'an ifadesiyle günahın en büyüğünü yüklenen de o idi. Evet. Bu olay ümmet olarak o günden bugüne tahlil etmiş, edilmiş, kaynaklarda enine boyuna tartışılmış, açıklanmış ve ciddi bir şekilde ders çıkarmamız gereken bir hadise olarak önümüze konmuştur. Sanırım şimdi içinizden şu geçiyor. Bizim konumuz Hazreti Zeynep binti Cahş iken neden böyle bir konuya girdik? İşte ben şunu arzu ediyorum. Bir sahabi hayatı ele alındığı zaman işte çok muttakiydi, ihlaslıydı. İşte şöyle Kur'an okurdu, şöyle gece sabaha kadar teheccüd kılardı, şöyle vera sahibiydi, takva sahibiydi, doğrudur. Bunların hiçbirisi yanlış değil. Ancak İslam'ın insanın gece hayatındaki yansıması gibi gündüz hayatında, yani sosyal hayatındaki yansımasını da görmezsek, göremezsek adeta sadece vicdan işiymiş gibi düşünülür. Ve maalesef böyle düşünüp böyle söz söyleyen, böyle yazılar yazan da malumanız pek çoktur efendim. Nedir hadise ve nasıl çözüldü? Buradaki olayın özünün içinde Hazreti Zeynep binti Cahş'la ne alakası var? Soruyu soralım. Hemen cevaba geçelim. Sohbetin başında ifade etmeye çalıştım. Hazreti Hamle binti Cahş, Zeynep binti Cahş'ın kız kardeşi olup efendim sıkça yanına gelirdi ve çok sever sayardı onu. Yanına sıkça gelirdi bu yüzden. Dolayısıyla hem ablasından hem de o vesileyle Resulullah Aleyhisselam'dan özel olarak çok bilgiler, malumatlar almış, daha çok yetiştirmişti kendisini Hazreti Hamle binti Cahş. Yani takva sahibiydi, yani ihlaslıydı, yani iyi bir sahabiye hanım idi. Ancak İbn-i Selül böyle bir iftirayı yayınca, ortaya atınca, arkasından bazı sahabiler iftira atmadıkları halde iftiranın yayılmasına sebep oldular. Bunlar 3 kişiyi geçmiyor efendim. Hazreti Mıstah bin Üssase, Hazreti Hassan bin Sabit ve Hazreti Hamne binti Cahş. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın, son kişiyi söylüyorum, baldızı. Hanımının kız kardeşi, baldızı. Efendim, biz Allah'ı seveceğiz, Resulullah'ı seveceğiz, sahabe-i kiramı seveceğiz, Allah dostlarını seveceğiz, o yolu yol edineceğiz. Bu arada yine İslam'ın emri gereği annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, insanımızı seveceğiz. Ancak bu sevgi, bu muhabbet bizi taşkınlık yapmaya götürmemeli. Yani sevgiyle ne kendimiz yanlış yapacağız, ne karşı tarafa yanlış yaptıracağız. Sevdiğimiz biri yanlış yaptığında onu sevdiğimiz için görmemezlikten gelmeyeceğiz. Bir şey olmaz demeyeceğiz. Ama bu arada da üzerine giderken de dengeli gideceğiz. Yani sevmediğimiz biri aynı yanlışı yaptığında onu adeta hırpalarcasına üzerine giderken, sevdiğimiz bir kişi aynı yanlışı yapınca tebessümle üzerine gidiyorsak bu adaletsizlik olur. Buradaki asıl mesele yapılan işin çirkinliğidir. Hazreti Ayşe annemize kötülük yaptığı anlamına iftira atıldı. Yayıldı bu Medine'de ve iftira atanlar Müslümanlar değil, sahabiler değil, münafık lideri etrafındaki nasipsiz münafıklar bunu yaydılar. Ama 3 tane Müslüman da buna, yani nasıl diyeyim diyemiyorum, sonuçta Biliyorsunuz her sözümüzün bir hesabı sorulacak kıyamet günü. Yani ağzımızdan çıkan şeylerin hesabını vereceğiz. Yaptığımız, ettiğimiz, yazdığımız, çizdiğimiz her şeyin hesabını vereceğiz. Dolayısıyla bir söz söylerken bir hadiseyi anlatacağım diye haddimizi aşmayacağız. Var olan bir şeyi saklamayacağız. Yok olan bir şeyi varmış gibi iftiraya atmayacağız. İftiraya işi götürmeyeceğiz. Mustab bin Üssase, bir de okuyor, söylüyorum isimleri, Hasan bin Sabit ve Hamle binti Cahş. Üç tane Müslüman. Nur suresinde ayet-i kerimeler geldi. Allah-u Teala ayetlerle müminleri uyardı efendim. Atlanmaması gereken, üzerinde hassasiyetle durulması gereken burada bir boyut daha var. Bu ayetlerle beraber. Nedir? Ben tüm ayetleri Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken okumuştum, paylaşmıştım. Buraya iki ayeti kerime ayırdım aynı ayetlerden. Çünkü bir sayfa tamamıyla bu olay hakkında gelmiştir. 2-3 ayette Hazreti Ebubekir'e ilişkin bir ayetler gelmiştir. Ben sadece iki ayeti kerimeyi paylaşacağım ama ondan önce şunu söylemem gerekiyor. Bazı hadiseleri karşısında susmamız gerekir. Hiçbir şey söylemememiz lazım. Bazı hadiselerin üzerine gitmemiz, söz söylememiz lazım. Bu ayet-i kerimede göreceksiniz. Susan Müslümanlar da kınanıyor. Ya ben susarım. Şimdi burada Zeynep binti Cahş annemizin asıl o güzel sözünün anlaşılması için bunlara ihtiyaç var. Ayet-i kerimeyi önce görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Lev la iz semi'tumuhu zannel mu'minune vel mu'minatu bi enfusim hayran. Onu işittiğinizde iftirayı, mümin erkek ve mümin kadınların kendileri için hayırlı olan bir zanda bulunmaları ve kalu şöyle demeleri gerekmez miydi? Hâzâ ifkum mubîn. Bu apaçık bir iftiradır. Allah öyle buyuruyor. Lev la iz semi'tumuhu zannel mu'minune vel mu'minatu bi enfusim hayran. Ve kalu hâzâ ifkum mubîn. Onu işittiğinizde mümin erkek ve mümin kadınların kendileri için hayır olan bir zanda bulunup bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Nur suresinin 12. ayetidir bu. Buna benzer bir ayet daha var. 16. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Velev la iz semi'tumuhu. Onu işittiğinizde kultum. Şöyle demeli değil miydiniz? Ma yekunu lena en netekelleme bihâze. Ma yekunu lena en netekelleme bihâze. Bu hususta söz söylemek bize yakışmaz. Subhaneke hâzâ buhtanun hazîm. Haşa, seni tenzih ederiz Rabbim. Subhanallah, bu büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Evet. Oysa onu işittiğinizde bu hususta söz söylemek bize yaraşmaz. Bize yakışmaz. Haşa, seni tenzih ederiz Rabbim. Subhanallah, bu büyük bir iftiradır demeli değil miydiniz? Hazreti Ayşe annemize iftira atıldı. Allah Teala. Birçok ayet var. Ben sadece ikisini seçtim. Konumuzla bağlantısını direkt kurayım diye. Yani sessiz duranlara da burada kınanıyor. Ben karışmam, tarafsızım. Ben tarafsız değilim. Bazen insan üzülüyor yani. Bazı derslerde de paylaşıyorum ben sizlerle. Ya işte akademisyen tarafsız olur. İlim adamı tarafsız olur. Tamam, ben akademisyenim, ben ilim adamıyım, Kerbela'yı anlatacağım. Nasıl tarafsız olacağım? Ha? Hazreti Hüseyin'in yanında mı olacağım, Yezid'in yanında mı olacağım? Hadi onu geçelim. Bedir Savaşı'nı anlatacağım. Bedir Savaşı'nı. Nasıl tarafsız olacağım? Birinin başında Aleyhisselam var. Öbürünün başında Ebu Cehil var. Buyur. Ya şimdi tabii ki tarafsızlığımız var. Nerede? Hakim olursun, savcı olursun, bir kanun adamı olursun. Suçlu karşına gelir. Ama akrabandır ama değildir. Suç neyse adil olursun. O da tarafsızlık gerekiyor. Ama yuvarlak ifade kullanıp ben tarafsızım, ben tarafsız değilim. Ben Allah ve Resulü tarafındayım. Ben sahabenin yanındayım. Nasıl tarafsız olacağım? Elbet. Şimdi Hazreti Ayşe annemize iftira atılıyor. Münafık lideri bunu atıyor, yayıyor, yayılmasına zemin hazırlıyor. Eşeleyip duruyor. Ben bu olayı şimdi tetkik edeceğim, tahlil edeceğim, araştıracağım. Alanım bu olduğu için, İslam tarihçisi olduğum için de insanlara anlatıp onları aydınlatacağım. Ama ben böyle dik dik durup da şimdi efendim tarafsız bir bilim adamı olarak ben diyorum ki dediğimde arkasından hangi cümleyi kullanacağım? Ben tarafsız değilim. İki ayeti okudum size. Ayetlerin yanındayım. Resulullah'ın buyruğunun yanındayım. Hazreti Ayşe annemizin yanındayım. İbn-i Selun'un yanında değilim. Ortada hiç değilim. Allah burada bizi böyle uyarıyor. Ancak karıştırmayalım. Yani ne bileyim bir trafik memuruyuz, polisiyiz. Kazayla karşı karşıya kaldık. Birisi akrabamız, tanıdığımız, birisi tanımadığımız. Hüküm verirken tarafsız olacağız. Amenna. İşte ben derse giriyorum. Bir öğrenci tanıdığım, bir öğrenci tanımıyorum. Ben not verirken tarafsız olacağım. Amenna. Tabii ki, tabii ki. Bir hakim işte hüküm verecek, tarafsız olacak. Onlara demiyorum ben. Ama bir ilim adam bir şey anlatırken, yani öyle hükmü konular yoksa elbette ki tarafsız, objektiftir. Eyvallah. Ama ifk olayında ben Hazreti Ayşe annemin yanındayım, Resulullah'ın yanındayım. Elbette ki ayet-i kerimeler yani Allah'ın yanındayım. Burada Allah-u Teala uyardı. Kimleri? İftira olduğunu söylediği gibi iki kez söylüyor yani. Ve kâlu hâzâ buht ifkun mubin sübhâneke hâzâ buhtan nazim. Yani birinde bu apaçık bir iftiradır. Diğerinde bu büyük bir iftira, bühtan. Amenna. Allah öyle buyuruyor. Allah diyor çünkü. Böyle demeli değil miydiniz diyor. Yani ne diye diyor bu oyuna geliyorsunuz diyor. Şimdi Hazreti Hamle binti Caş Hazreti Zeynep'i çok seviyor. Dedik bunu. Resulullah Aleyhisselam da hepsini, tüm annelerimizi seviyor. Ancak hepimiz biliyoruz ki Hazreti Ayşe annemize karşı Aleyhisselam'ın ilgisi, sevgisi biraz daha fazla. Ama davranış olarak işte burada objektif, burada orta yolu izliyor. Tüm annelerimize eşit sevgide davranıyor. Ama bir muhabbet olarak Ayşe annemizi sevdiğini zaten söylüyor Aleyhisselam. Şimdi burada Hazreti Hamle binti Caş bir yandan Resulullah Aleyhisselam'la hala çocukları diye yakın olsun. Bir yandan Zeynep annemizin kalitesi, güzelliği birçok yönden iyi bir insan istiyor ki Ayşe'den daha çok sevsin. Ve bir fırsat diye zannediyor. Böyle ifade ederse Ayşe annemizde çünkü bunlar yarış halindeler. Yani ona hizmette, onun gönlünde yer edinmede ablasını Ayşe annenin üzerine geçirmek için bir önüne almak için daha doğrusu bir çabaya giriyor. Buradaki Ayşe annemize Hazreti efendim Hamle iftira atmıyor. Atılmış iftirayı seslendirme suçunu işliyor. Az suç değil. Çekecek cezasını ayrı bir olay. Suç küçük değil. Ben yani sanki bir şey olmamış gibi hocam niye öyle söylüyorsunuz demeyin. Onu diyemem. Suç suçtur kim olursa olsun. Ama kendine menfaati yok. Ablası daha çok sevilsin, ablasının daha özel bir yeri olsun Resulullah nezdinde diye böyle bir oyuna düşüveriyor, geliveriyor Hazreti Hamle binti Caş. Uzun bir süre tabi ayetler gelmeyecek. Sonra ayet-i kerimeler gelecek. İftira olduğu Aleyhisselam tabi soruşturacak çok şey var. Bunları gördük sizlerle, biz paylaştık. Ben sadece bir boyutunu söylüyorum. Yani bir muhabbetin getirdiği bir afeti görüyoruz burada. Allah-u Teala ayet-i kerimeleri indirince hüküm de beraberinde geldi. Buna fıkıh literatüründe ciddi şekilde kaynaklarda geçmiş, delillendirilmiş ve artık haddi kasf diye isimlendirilmiş bir hüküm olarak durur önümüzde. Ayet-i kerimeler geldikten sonra Resulullah Aleyhisselam, bu benim baldızımdır, halamın da kızıdır, kötü bir niyeti yoktur. Ablasına olan sevgisi ve ablasını da Ayşe kadar Resulullah sevsin gayretiyle, sırf Resulullah bu eşini de çok sevsin gayretiyle böyle bir hata yapmıştır deyip Aleyhisselam ne yaptı? Hiçbir şey olmamış gibi davranmadı. Geçen hafta bir Yahudi kızı ve deve örneğini verdik. Şimdi bunu veriyorum. Hiçbir şey olmamış gibi davranmadı. Aleyhisselam Allah'ın ahkamına, hükümlerine en iyi riayet eden isim biliyorsunuz. Bize örnek olan bir isim. Bu örneği örnek almak zorundayız. Bununla mükellefiz zaten. Evet efendim, örnek insanlar, örnekler örneğini örnek alarak örnek olan insanlardır. Az önce ifade ettim. Resulullah Aleyhisselam'ın baldızlarından biri olan Hazreti Hamne, Hazreti Ayşe annemize iftira atmadı, atılan iftirayı seslendirdi. Bunu yaparken de Resulullah'ın hanımı, ümmetin annesi olan ablası Hazreti Zeynep binti Cahş'ın derecesini yükseltmek, Hazreti Ayşe ile yan yana getirmek istedi. İyi niyetle büyük bir yanlışlık yaptı. Üç kişiye Aleyhisselam had uyguladı. Buna haddi kasf denir fıkıhta. Mıstah bin Üssase, Hasan bin Sabit, Hassan bin Sabit ve Hamne binti Caş. Olayın ayrıntılarını birkaç kez söylediğim gibi Hazreti Ayşe annemizi sizlerle paylaşırken genişçe anlattım bunu. Aleyhisselam efendim baldızı olduğu halde, halasının kızı olduğu halde, kendisine menfaati de olmadığı halde bu olayı seslendirirken efendim hata etti, kötü niyeti yoktu, iyi bir kızdı ama yanlış yaptı, neyse bu seferlik görmeyelim demedi. İşte tarafsızlık buradadır. Aleyhisselam hüküm verme makamındadır. Hüküm de Allah'tan gelmiştir. Ve haddi kasf denen ceza, yani 80 değnekle cezalandırıldı. 80 değnek vuruldu Resulullah Aleyhisselam'ın hem halasının kızı hem baldızı olan Hamne binti Cahş'a. İşte niye burayı böyle açtım da asıl konumuz ve dersimizin kahramanı olan bu dersimizin Hazreti Zeynep hakkında bir şey bu konuda söylemiyorum. İşte şimdi oraya geldim. İyi anlaşılsın diye. Zeynep binti Cahş kendisiyle at başı değil az da önde giden Hazreti Ayşe annemizi görüyor. Resulullah Aleyhisselam'ın ona olan sevgisini biliyor. Hazreti Ayşe annemizin, hani deriz ya, 10 parmağında 10 hüner. O öyle değildi ki. 10 parmağında milyon hüner var mübareği. Özel bir annemiz o. Çok üstün vasıflarla donanımlı olduğunu da biliyor, görüyor. Onunla yarışma pozisyondadır. Ve böyle bir hadise meydana geliyor. Hazreti Ayşe annemize iftira atılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iftirayı efendim tahkik ediyor. Soruşturma açıyor bugünkü deyimle. Birçok sahabeye soruyor. Birçok ilginç cevaplar alıyor. Hüküm verecek Çünkü Allah Teala ayet göndereceğim dememiş. Gelmez de ayeti kerime hüküm verecek mecburen. Bunlardan bir tanesi de sevgili eşidir. Hem halasının kızıdır. Zeynep binti Cahşa da soruyor. Ey Zeynep diyor. Anlatılanları işittin. İşittim ya Resulallah. Sen ne dersin bu konuda? Ayşe hakkında ne diyorsun? Tam fırsatıydı. Hazreti Ayşe annemizi küçültmek, onun da üzerinde bir derece elde etmek için tam bir fırsat elinde. Tam bir fırsat. Ne yaptı? Ne yaptı? O yüzden ben buraya gelince duruyorum. Vera sahibi annemiz diyorum. Vera sahibi annemiz diyorum ben burada duruyorum. Çünkü Hazreti Ayşe annemiz ne güzel ifade eder. Resulullah soruyor Zeynep binti Cahşa. O da cevap veriyor. Zeynep binti Cahşa annemiz cevap veriyor. Hocam ne cevap verdi? Az sabırlı olalım. Normalde bunu gördük Ayşe annemizi işlerken. Ama ben bu sözü Ayşe annemizden size aktarmak istiyorum. Zeynep annemizin ağzından değil, Ayşe annemizden. Güzelliği görünüz diye. İfk olayından tebriye olunan Ayşe annemiz olayı anlatırken diyor ki Resulullah aleyhisselam ifk olayını ciddi bir şekilde soruşturdu. Çok kişiye sordu. Bu arada Zeynep binti Cahşa da sordu. Dedi ki ona, ey Zeynep, Ayşe hakkında bildiğini, gördüğünü, duyduğunu bana söyle. Ne dersin bu işe diye sordu. Zeynep, Resulullah'a döndü. Ya Resulallah, ben işitmediğimi işittim demekten kulağımı korurum. Görmediğimi gördüm demekten gözümü korurum. Ben vallahi onun hakkında, Zeynep hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Ben Zeynep hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. O hayırlı bir insandır. Takva ehli bir insandır. Ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum ve diyemem öyle bir şey. Dedi diyor Hazreti Ayşe annemiz. Devam ediyor. Zeynep diyor Resulullah aleyhisselamın zevcileri arasında güzelliği ve Resulullah'ın yanındaki mevki ile kendisini bana eşit görür ve rekabet ederdi benimle. Ben de onun benim hakkımdaki kıskançlığından hep korkar dururdum. Ancak ifk hadisesi meydana gelince Yüce Allah onun dindeki vera ve takvası sebebiyle onu korudu. Vera ve takvası sebebiyle onu korudu. Ayşe annemiz söylüyor. Evet, vera nedir? Takva nedir? Efendim vera bilgisine, takva kültürüne sahip olmak başka, vera sahibi, takva sahibi olmak başkadır. Bütün mesele vera sahibi, takva sahibi olmaktır. Evet. Bunlar elbette ki sahabi, elbette ki önde gelenler. Ama sonuçta klasik ve basit deyimle, halk deyimiyle bir adamın hanımları, kumalar yani bunlar birbiriyle. Ve genelde kumalar geçinemezler. Aynı adamın hanımları. Bu peygamber hanımı için de geçerli olan bir şeydir. Ama burada bir destan görüyoruz. Tam fırsatını yakalamışken ona yüklenmek yerine adeta hayatını ortaya koyarak, riskleri göze alarak onu savunmaya kalkmak. Üstün vasıflarla onu böyle övmek. Ayşe hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum demek. Ne demek? O böyle bir şey yapmaz demek. Ne demek? Direkt cevap veriyor. Ve Ayşe annemiz ne diyor? Daha sonra hep diyecek bunu. Çok şey yani. Ayşe annemiz çok hadis rivayet etmiştir. Bir kısmı da bu olay hakkındadır. Ve bilhassa Zeynep binti Cahş hakkında kaç tane hadis var Ayşe annemiz? Ben diyor dinde Zeynep'ten daha hayırlı, ondan daha çok Allah'tan korkan, ondan daha doğru sözlü, akraba hakkını ondan daha çok gözeten, ondan daha eli açık, kendisini yüce Allah'a yaklaştırmak için yoksullara sadakayı ondan daha çok dağıtan bir hanım görmedim diyor. Bunu da Hazreti Ayşe annemiz söylüyor. Ben övüyor yani Zeynep annemizi. Zeynep annemiz Ayşe benim hakkımda ne diyorsa biliniz ki kendisi o dedikleri şeyin kat kat üstünde bir hanımdır diyor. Ayşe benim hakkımda ne diyorsa biliniz ki kendisi benim hakkımda dediği şeylerin kat kat kat üstündedir. İki güzel insan bir destanı beraber yazıyorlar. İki güzel insan bir destanı beraber yazıyorlar. Şimdi burada bir yandan Aleyhisselam'ın hanımlarla olan iletişimini, iki hanım devreye girdi, Ayşe anne bir kez daha devreye girdi burada. Biz Hazreti Zeynep annemizi görüyoruz. Diğer hanımı hakkında konuşulan şeyleri bu hanımına soruyor. Hanım aleyhinde olabileceğini muhakkak ki dikkate alacaktır Aleyhisselam. Ama Hazreti Zeynep binti Cahş annemiz bunu fırsata çevirmiyor. Onun önüne geçmek için kullanmıyor. Asaletli insan böyle şeylerde, basit şeylerde kendisini basite indirmez. İndirmiyor işte. Seviyeli duruyor, asil bir duruş sergiliyor. İşte bu güzelliği bütün güzelliğiyle yaşamamız lazım. Hayatımıza geçirmemiz lazım. Biri hakkında böyle bir şey duyduğumuzda biz ne deriz acaba? Deme ya, Allah Allah, ne kadar da masum görünüyordu deriz değil mi? Hayret, hiç de belli etmiyordu. Değil mi efendim? Böyle söyleriz. Subhanallah. Allah ne diyor? Biz ne diyoruz? هَذَا اِفْكُمْ مُب۪ينَ سُبْحَانَ اللّٰهِ هَذَا بُهْتَنْ عَظ۪يمٌ Biz bunları diyeceğiz. Ancak olmuş şeyleri de olmamış gibi görmeyeceğiz. Çirkinliklerin yayılmasına mani olacağız. Çirkinlikleri yaymayacağız. Birilerinin yanlışlarını, eksiklerini, kusurlarını ortaya dökmeyeceğiz. Unutmayacağız ki bizim de çokça yanlışımız, kusurumuz çokça var. Bu olay Zeynep binti Cahş annemizi hem Resulullah Aleyhisselam'ın gözünde hem de özel olarak Ayşe annemizin gözünde büyütür. Ayşe annemiz artık onunla sıkı fıkı ne güzel geçinirler. Zaten problem yok ama ister istemez kuma oldukları için yani aynı şahsın hanımları olduğundan dolayı ister istemez bir takım sürtüşmeler meydana gelecek. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama böyle büyük hadisede bir büyüklük ortaya koyan bir İslam hanımefendisi nasıl oluru ortaya koyan Hazreti Zeynep binti Cahş annemizi buradan saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Bu olayı bize aktaran Hazreti Ayşe annemizi de saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Ve tabii ki Peygamberimiz Aleyhisselam'a salat ve selam ediyoruz. Ha bu arada Hazreti Hamle binti Cahş ne diye bu işe burnunu soktu diye onun da üzerine yürümüyoruz. Resulullah gereken cezayı verdi. Hüküm Allah'tan gelmişti. Hükmü uyguladı. Ancak daha sonra Hazreti Ayşe anne, efendim kin beslemedi, öfkelenmedi, sen ne biçim kadınsın, ne istedin benden, nasıl böyle söylersin, utanmadın mı gibi basit ve fevri hareketlere girmedi. Zaten anlatıyor Hazreti Hamle, ben Ayşe'yi gördükçe diyor öteye beriye kaçardım utancımdan ondan diyor, utanırdım. Niye? İftira atmadın diyorlar, sen iftirayı atmadın. İftirayı seslendirdin. Bundan büyük suç mu olur diyor. Ben niye ablam gibi diyemedim öyle bir şey yapmaz diye. Ben duydum, duyduğumu aktardım. Ne diye aktardım ki diye çok üzüldüğünü görüyoruz. Hazreti Zeynep binti Cahş'ın kardeşi olan Hazreti Hamle binti Cahş. Yani hem cezasını çekiyor, hem çok pişman olup tövbe ediyor, hem de Resulullah ile ablasına daha çok bağlanıyor. Kendini toparlıyor. Yani yanlışta ısrar etmiyor. Bakınız efendim, bunlar bize aynı zamanda şunu gösterir. Ne kadar hakta olsak, doğruda olsak, sırat-ı müstakim üzerinde olsak, unutmayalım. Allah'ın takdiri böyle. Her dönemde aramızda münafıklar olacak, kötü insanlar olacak. Biz bütün mesele hangisi münafıktır diye, hangisi kötüdür diye sağımızda solumuzda münafık ya da kötü aramak yerine, nifak alametinden bende var mı? Bende münafıklık hali var mı acaba diye endişe edeceğiz. Varsa derhal tövbe edecek, hakka yöneleceğiz. Yoksa şükredecek, nifak ehlinden de uzak duracağız. Biz buradan bu dersi alıyoruz. Almamız da gerekiyor zaten. Evet. Şimdi bu vera sahibi olmak, Hazreti Ayşe annemiz kullanıyor bu ifadeyi Zeynep annemiz için, o vera sahibi diye. Yani tasavvufta bir derecedir, vera bir derece. İşte açarsınız tasavvuf kitabını, okursunuz veranın ne manaya geldiğini. Hocam siz niye söylemiyorsunuz dedim ya az önce. Vera bilgisine sahip olmak başka, vera sahibi olmak başkadır. Yani takvanın bir üst derecesi. Allah'a yakın, her türlü kötülükten uzak, Allah rızası için gayret gösteren ve bu uğurda bütün gücünü sarf eden, sırat-ı müstakim üzere yaşayan, farkındasınız yuvarlak biraz da deyim kullanıyorum, direkt o ifadeyi kullanamıyorum, endişe ediyorum, çekiniyorum. Çünkü bir kez daha kullanayım, vera ile efendim sıdkı, sadıklığı, doğruluğu. Yani vera ve sıdk bilgisine sahip olmak başka, vera ve sıdk sahibi olmak başkadır ifadesini kullanıp Allah'tan vera sahibi olmayı bileceğiz. Şimdi bir kez daha anlıyoruz ki Allah Teala Zeynep binti Cahş annemizin nikahını bizzat ayetle nasıl, neden kıydığı da bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Efendim, güzel anılar, güzel hatıralar var Hazreti Zeynep binti Cahş annemizle. Ve az önce söylediğim gibi de bunların büyük çoğunluğu da rivayetler Hazreti Ayşe annemize aittir. Bunların da yeri geldikçe tek tek göreceğiz. Şimdi şöyle bir bakalım saatimize, bir örneği paylaşmak istiyorum. Daha önce bazen geçmiştir bunlar. Hani böyle Aleyhisselam'ın aileleriyle olan iletişimi, ilişkisi anlatılırken, yazılırken efendim Resulullah Aleyhisselam hanımlarına çok nazik, çok kibar davranırdı. Onları hoş tutardı. Onlara kızıp bağırmazdı. Onları incitmezdi. Onlara evde yardımcı olurdu ifadeleri kullanılıyor ya, bunlar doğrudur. Hatta eksik biledir. Ancak bir şeyi unutmamak lazım. Bir şey. Böyle Aleyhisselam işte evde söküğünü dikerdi, koyununu, keçisini, devesini sahardı, ev temizliğini yapardı, şunları yapardı, bunları yapardı, ateşi yakardı, üfürürdü gibi ifadeler de var. Bunlar da doğrudur. Ama sanki böyle her işi kendisi yapardı da bir ifade kullanarak, sökük dikiyor, ayakkabı yamıyor, hayvanını sağıyor. Efendim eve su getiriyor, götürüyor, ateşi yakıyor. Birçok şey yapıyor evde. Bu kadınlar ne iş yapıyorlar? Şimdi ben evin içinden bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Sadece bu derste biraz giriş yapacağım. Bundan sonraki hafta o meşhur tabloyu açmak istiyorum. Aleyhisselam kendi sökünü dikerdi, kendi yamasını yamardı diye. Niye? Çünkü bu sahne Zeynep binti Cahş annemizin odasında yaşanan bir sahne olduğundan dolayı bunu söylüyorum. Şimdi birkaç kez söyledim, sanırım çokça söyleyeceğim. El işçiliğine önem verir, yani el işi yapardı diyor Hazreti Zeynep. Buradan diyor gelir elde ederdi ve bunları da infak ederdi. Para saklamazdı diyor Hazreti Zeynep. Binti Cahş radıyallahu anh'a. Annelerimizin çoğusu böyle aslında. Ancak her anne farklı farklı alanda iş yapıyor, el işi yapıyorlar. Zeynep binti Cahş annemiz efendim deri tabaklar, deri diker diyor, boncuk dizer diyor, böyle bir şeyler yapar diyor, el işi yapar. Bunlara diyor elde ettiği parayı diyor işte bu malları satar, elde ettiği parayı da Allah yolunda infak ederdi diyor. Kaynaklarımız Zeynep binti Cahş annemiz. Onun o güzel hayatı elbette ki her Müslüman için alınacak çok güzel örneklerle doludur. Daha doğrusu biraz daha böyle genel bir cümle ile bu dersi yavaş yavaş tamamlayalım. Genel bir cümle ile Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de örnek insan olarak sunduğu ve müminlerin de derin bir sevgi ve itaatle ideal insan olarak kabul ettiği Peygamber Aleyhisselam'ın sevgili hanımlarının yani annelerimizin her birinin hayatları gerek iffet ve gerekse edep ve hayaları ahlakları sadece o dönem için değil kıyamete kadar en güzel örnektir. Sosyal, kültürel hayatında üstlenmiş oldukları roller de aynı şekilde hayatları incelenmeye değer. En güzel örnektir. İşte bu örneği örnek almak, örneğin izinde örnek olarak yürümek durumundayız. Örnek ne kadar örnek alındığında ona o kadar yakın oluruz. Yani şimdi Zeynep binti Cahş diyoruz. Hayatını bileceğiz, kişiliğini bileceğiz, karakterini bileceğiz. Tabii bilebildiğimiz kadar İslam tarihindeki, siyerdeki yerini, önemini bileceğiz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatındaki yerini, önemini bileceğiz. Efendim bize ondan ne tür mesajlar var bileceğiz. Şu anda Zeynep binti Cahş annemizi paylaşıyorum diye söylüyorum. Bu bütün annelerimiz için geçerli olan bir tespit tabii. Aynı zamanda o dönemde çokça evlilik yaygın. Bunca hanım arasında nasıl bir bağlantı var, nasıl bir iletişim var, nasıl bir geçim var ve biz basit şeylerle birbirimizi yerken bunlar koca koca dağları nasıl aşmışlar hep onların o örnekliğinden görür anlarız. Onlar en güzel örneğin hanımlarıdır. Onlar bizim annelerimizdir. Biz annelerimizi seviyor, sayıyor ve kıyamet gününde onlara komşu olmayı arzu ediyoruz. Efendim bu vesileyle önümüzdeki derslerde az önce ifade ettiğim gibi örnekleri açmak arzusuyla bu güzel insanların güzel örnekliklerini, örnek hayatlarını örnek almamız kendimiz için, örnek almanız sizler ve toplum için hayırlara vesile olacağı ve kurtuluşumuzu da ufuk açacağı düşüncesiyle dersi burada noktalarken hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.